1 Mayıs ve işçi kavramı uzun zamandır üzerine konuşmak istediğim bir konuydu aslında. Bu biraz ters köşe bir bölüm olacak çünkü kapitalizmin kötü yönlerinden bahsedeceğimiz kadar işçi olmanın yüceltilmesinin de kötü yönlerini tartışacağız. 21. yüzyılda hala görüşlerimizi sağ ve sol gibi dar kalıplara sığdırmak sana da yetersiz gelmiyor mu? Dolayısıyla şimdiden söyleyebilirim ki bu bölüm kapitalizm sempatizanlarını da emeğin gücünü haddinden fazla yüceltenleri de ayrı ayrı mutlaka rahatsız edecek. Açıkçası amacım da bu. Her konuyu farklı açılardan ele almayı alışkanlık haline getirmediğimiz sürece kendi yankı odalarımızda kendimize benzeyen insanların bizimkilere benzer görüşlerinden başka bir şey göremez ve duyamayız. Maalesef cehalet de işte tam bu noktada başlar. 1 Mayıs'ı, Karl Marx'ı ve emeğin geleceğini konuşacağımız bölümün sonunda her zamanki gibi yine 5 maddede ne yapalım sorusuna cevap arayacağız. Hazırsan başlayalım. Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. Öncelikle her 1 Mayıs'ta tüm dünyada işçi bayramı olarak kutlanan bugünün tarihçesine bakmamız lazım sanırım. İngilizce'de International Workers Day veya Labor Day olarak da geçen bugünün tohumları tarihte ilk olarak 21 Nisan 1856'da Avustralya'nın Victoria eyaletinde atıldı. O dönemlerde günlük çalışma saatleri 10 ila 16 saat arasında değişmekteydi. Avustralya'daki taş ustaları günde 8 saat çalışmanın hakları olduğunu savunarak toplu greve gittiler. Ama tabii ki günlük 8 saat çalışmanın konuşulduğu ilk dönem bu değil. Çok daha geriye endüstri devriminin başladığı zamana kadar gidiyor aslında. 21 Nisan 1856'da Avustralya'daki duvar ustalarından sonra 19. yüzyılda Amerika'daki işçi sendikaları işçilerin çok kötü ve aynı zamanda da tehlikeli çalışma koşulları yüzünden harekete geçmeye karar verir. 1884'te Chicago'da toplanan Federation of Organization Trades and Labor Unions, yani Türkçe'ye Örgütlü Ticaret ve İşçi Birliği Federasyonu olarak çevirebileceğimiz organizasyonun tek bir ana talebi vardır. İşçilerin günlük çalışma zamanının 8 saat ile sınırlandırılması. Ve 1 Mayıs 1886'da 300 binin üzerinde Amerikalı işçi, ki 500 bin de diyenler var, bu sebeple toplu olarak greve giderler. Birkaç gün sonra 4 Mayıs'ta bu işçiler yine Chicago'nun ünlü meydanlarından olan Haymarket Square'da toplanırlar. Ve burada polislerle çatışan işçilerden biri polisler tarafından öldürülür ve birçok işçi de yaralanır. Bu olayın yaşanmasından hemen sonraki gün bilinmeyen biri tarafından kalabalığın arasında bir dinamit patlatılır. Bu olay sonucu 7 polis ve 4 işçi hayatını kaybederken onlarca insan da yaralanır. Bu olayın sorumlusu olarak yakalanan 8 kişi ise anarşist olarak yargılanır ve bombayla ilişkileri olduğunu kabul ederler. Ama hiçbiri bombayı atanın kendi olduğunu itiraf etmez. Sonuç olarak 7'si idam edilir ve biri ise 15 yıl hapse mahkum edilir. Sonuç olarak Haymarket olayı veya Haymarket isyanı olarak bilinen bu olaydan sonra her yıl bildiğimiz haliyle 1 Mayıs işçi günü öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, sonrası tüm dünyadaki önemli günler arasındaki yerini alır. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanan bugünün adı Nisan 2018'de Emek ve Dayanışma Günü olarak değiştirilmiştir. Bazı kaynaklarda Osmanlı döneminde ilk defa 1905'te İzmir'de ve 1910'da İstanbul'da kutlandığı yer almaktadır. O zamana kadarki en görkemli diyebileceğimiz 1 Mayıs ise 1976'da Taksim Meydanı'nda kutlanır. Diskin önderliğindeki 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı 400 binden fazla emekçiyle dolmuştur. Ve maalesef bu kutlamanın hemen ardından 1977'de, yani bir yıl sonra, tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçecek o vahim olay yaşanır. Bir takım kaynaklara göre o yıl bir önceki yıldan da daha fazla 500 binin üzerinde insan Taksim Meydanı'ndadır. Saat 7 sularında, akşam 7 sularında DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması esnasında etraftaki binalardan halkın üzerine ateş açılır. Maalesef 34 kişinin hayatını kaybetmesi ve 136 kişinin de yaralanmasına yol açar bu. Sonrasında 500'e yakın kişi gözaltına alınsa da hiç kimse ceza almaz. Hala suçluların kim oldukları bilinmemektedir. Sonraki yıl, yani 1978'de bir önceki yıl hayatını kaybeden insanların yası tutulur Taksim Meydanı'nda. Fakat sonrasında, yani 1979 ve ondan da sonrasında 1 Mayıs'ın kutlanması yasaklanır. Zaten hemen sonrasında da darbe olur. Günümüze kadar gelen süreçte 1 Mayıs'ın kutlanıp kutlanmaması her yıl farklı bir mevzu haline gelir. Çünkü 1 Mayıs'ın statükoya karşı anarşist bir tarafı da vardır. Evet, işçi sınıfının işçi olarak kalması kapitalizmin çarklarını yağlamaktadır ve bu yüzden büyük sermaye sahiplerinin işine de gelmektedir. Ama bir yandan da işçilerin örgütlenmesi ve değişen dünya düzeninde yeni haklar iddia etmeleri ise yine sermaye sahipleri ve statükonun işine gelmemektedir. 1 Mayıs'a bu iki farklı pencereden de bakabilmek sanırım sistemin işleyişini anlamak açısından bana hep fayda sağlamıştır. Peki 1 Mayıs deyip de Karl Marx'tan bahsetmemek olur mu? Önce şunu belirtmeliyim. Karl Marx'ın düşüncelerinde katıldığım yerler kadar katılmadıklarım da var. Bu yüzden romantiklikten uzak olarak birçok yönüyle incelemeye ve anlatmaya çalışacağım Marx'ı. Bunu şu yüzden önemli görüyorum. Karl Marx okumalarının çoğu ya onu tamamen savunanlar tarafından ya da tamamen onun karşısında olanlar tarafından yapılmış ve hala da bu şekilde yapılıyor. Ben bunun bizi hiçbir yere götürmeyeceğini düşünüyorum. Doğrular kadar yanlışları da konuşmak çok önemli. Önce Karl Marx nerede doğdu, nasıl bir hayat yaşadı ona bakalım. Hayatındaki önemli karakterlerden biri olan Friedrich Engels'i tanıyalım. Ve tabii ki en popüler eserlerinden biri olan Komünist Manifesto'ya değinelim. Sonrasında ise bölümün başında bahsettiğim gibi bu bilgilerle ne yapacağımızı tartışalım. Karl Marx 5 Mayıs 1818'de Prusya'nın Ren bölgesindeki Trier kentinde doğar. Almanya yani. Yahudi asıllı bir ailenin 7 çocuğundan biridir. Avukatlık yapan babası sonradan Protestanlığı benimser. Marx, Bonn ve Berlin'de hukuk ve felsefe okur. Hegelci öğretinin devrimci öğrenci kültürünü derinden etkilediği bu dönemde Hegel'in felsefesinin Hristiyanlık ya da var olan devletle uzlaştırılamayacağını savunan genç Hegelcilere katılır. Burada bir Hegel parantezi açmak iyi olabilir. George Wilhelm Friedrich Hegel 1770 ve 1831 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Alman filozoftur. Hatta Hegel 19. yüzyılın ilk yarısında Almanya'daki tek ünlü filozof desek abartmış olmayız. Hegel bir idealisttir. Hegel denince akla gelen en önemli görüşü ise diyalektiktir. Hegel'in diyalektiğini anlamak için gerçeğin ne olduğuna girmek gerekir. Gerçek kimilerine göre asla bulunamaz ve yoktur. Kimilerine göre ise doğru anahtarla açılabilen bir kilitli kutu gibidir. Hegel o kilidi açmak için diyalektik tartışmaları kullanmıştır. Her şey bir tartışma konusuyla başlar. Bu tartışma dünya düzdür de olabilir, bu kaldırım yüksekte. Bunlar birer tezdir ve bir antiteze ihtiyaç duyarlar. Antitez denince bu söylediğimiz cümlelerin tam tersi gibi düşünebilirsin ama tam olarak öyle değil. Karşı bir argüman sunmamız gerekir. Aslında şöyle diye başlayan cümleler var ya onlardan. Hadi bir örnekle açıklayalım. Tezimiz şu olsun. Su bir sıvıdır. Bunun antitezi şöyle bir şey olabilir. Aslında su 100 derecede kaynatıldığında sıvıdan gaz haline geçer. Şimdi elimizde iki farklı argüman oldu değil mi? Ve bunlar gerçeğin sadece küçük bir kısmını anlatabiliyorlar. Bu tez ve antitezi birleştirip ne elde ediyoruz? Sentez. Bu durumda şunu söylüyoruz yani. Su sıcaklığa bağlı olarak sıvı veya gaz olarak var olabilir. Yani tez ve antitez çarpışır, ortaya sentez çıkar. Yeni verilerle yeni tez ve antitezler ortaya çıkar ve yeni sentezler tabii ki. Kısaca Hegel'in diyalektiğini bu şekilde anlatabiliriz sanırım. Son olarak Hegel'in de M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış olan Heraklitos'tan etkilendiğini söyleyerek Hegel parantezini kapatıyoruz. Yani Hegel'e değinmek istedim çünkü Karl Marx'ın görüşlerinde bu diyalektiğin izlerine sürekli rastlayacaksın. Etkilendiği bir diğer önemli isim ise Ludwig Feuerbach. Tam adıyla Ludwig André von Feuerbach. Feuerbach da bir başka önemli Alman filozof. Hegel'in aksine ateizmi ve materyalizmi savunmuştur. Yani Marx bu iki düşünce arasında bir sarkaç gibi gidip gelmiştir desek çok da yanlış söylemiş olmayız. Marx, Prusya'nın en gelişmiş sanayi bölgesi olan Köln'de liberal burjuva muhalefetinin yayın organı olan Rheinische Zeitung'a yazı göndermeye başlar 1842'de. Çok geçmeden gazetenin yayın yönetmeni olur ve liberal muhalefetin yayın organı olmaktan çıkarak devrimci demokrasinin sözcüsü haline getirir gazeteyi. Ama bir yıl bile geçmeden gazete Prusya yönetimince kapanır. Bu arada Marx, Haziran 1842'de tartışmalı bir şekilde çocukluk sevgilisi Jenny von Westphalen'la evlenir ve Paris'e giderler. Paris'e gittiğinde tanıştığı Friedrich Engels hayatında çok önemli bir yere sahip olacaktır. Ağustos 1944'te Almanca olarak çıkarılan Vorwärts yani Türkçesi ileri olan gazetede Silezyalı dokumacıların ayaklanmasını konu alır. Bunu Almanya'daki proletarya yani işçi sınıfının burjuvaziye karşı ilk önemli eylemi olarak adlandırır Marx. Paris yıllarında artık tüm ekonomik ilişkilerin detaylıca incelenmesi gerektiği sonucuna varan Marx ilk kez üretimin toplumsal süreçteki belirleyici rolüne dikkat çeker. Çok şaşıracaksın ama yayın kurulunda olduğu Vorwärts adlı gazete de tabii ki kapatılır. Bunun üzerine o yıl Brüksel'e gider ve Prusya vatandaşlığından da çıkar. Önemli bir nokta olarak 1847'de Marx ve Engels göçmen Alman işçi ve zanaatkarlarının kurduğu gizli bir örgüte katılırlar. Onların da katılımı ile birlikte Komünistler Birliği adını alan örgüt içerisinde Marx ve Engels birlikte Komünist Parti Manifestosunu yazarlar. Ve adları geçmeden bu metin Şubat 1848'de Londra'da Almanca olarak yayınlanır. Yıllar sonra 1872'de ilk defa bu metin Komünist Manifesto olarak adlandırılıp Marx ve Engels'in adlarıyla yayınlanacaktır. Yani ikilinin en meşhur eserlerinden biri. Marx'ın hayatını sürekli muhalif bir duruş ve bu yüzden de sürekli istenmeyen insan ilan edilen biri gibi düşünebilirsin. Ve yaşadığı yıllarda görüşleri öyle çok da popüler değildi. 1849'da Paris'teki bir gösteri sonrasında Fransa tarafından da sınır dışı ediliyor. Bu durum üzerine ailesiyle birlikte Londra'ya giderler ve hayatının sonuna kadar orada yaşar. Bu 14 yıl boyunca maddi olarak çok zorluk çekerler. Ve Engels çok kısıtlı bir yardım gönderebilir maddi olarak. Marx'ın gerçekten çok zor bir hayatı olmuş. Parasızlık yüzünden çocukların ölümüne dahi şahitlik etmek zorunda kalmış. Birçok kere tutuklanmış, hakim karşısına çıkmış. Ama yine de fikirlerinin peşinden gitmeyi tercih etmiştir. Farklı dönemlerde birçok farklı eser yazmış olsa da belki en popüler eseri Das Kapital'dir. Kapital'in ilk cildi olan Ekonomi Politik'in eleştirisini 1867'de yayınlar. Ama ikinci ve üçüncü ciltleri tamamlamaya ömrü yetmez. Ve bu ciltler yol arkadaşı Engels tarafından 1885 ve 1894'te yayına hazırlanır. Engels, Highgate mezarında yapılan cenaze törenindeki konuşmasında Marx'ın iki büyük keşifte bulunduğunu söyler. Bunlardan biri insanlık tarihinin gelişme yasası, öbürü ise kapitalist üretim tarzının ve bu üretim tarzının yarattığı burjuva toplumunun işleyiş yasasıdır. Marx, sınıfsız topluma geçişin mümkün olduğuna inanır. Londra'daki mezar taşında kazınmış iki alıntı da şöyledir. Biri, bütün ülkelerin işçileri, birleşin. Diğeri ise, şimdiye kadar filozoflar yalnızca dünyayı çeşitli biçimlerde açıklamakla yetinmişlerdir. Oysa asıl sorun dünyayı değiştirmektir. Bu iki bakış Marx'ın Hegel ve Feuerbach arasında nasıl gidip geldiğini açıkça anlatıyor sanırım. Hadi artık Marx'ın fikirlerine bakalım. Marx'ın önemli fikirlerinden biri tüm toplumların bugüne kadarki tarihi sınıf savaşlarının tarihidir der Karl Marx ve devam eder. Özgür yurttaşlar ile köleler, toprak beyleri ile toprak köleleri, lonca ustaları ile çıraklar, sözün kısası ezenler ile ezilenler sürekli karşı karşıya gelmişler. Her seferinde ya toplumun tümden devrimci bir dönüşüme uğramasıyla ya da çatışan sınıfların ortak yıkımıyla sonuçlanan, kimi zaman gizliden gizliye, kimi zaman açıktan açığa ama durdurak bilmeyen bir savaşın içinde olmuşlardır. Marx'ın işaret ettiği bu durum hala devam etmektedir. Özellikle maddi zenginlik ve zenginler işçi ve memur sınıfı tarafından şeytan olarak gösterilmektedir. Eğer birinin altında yeni bir Range Rover varsa örneğin, ilk olarak mutlaka o kişinin bu parayı haksız yollardan kazandığı düşünülür. Bu düşüncenin doğru veya yanlış olması bir kenara, eğer durum böyle değilse, yani etik değerler doğrultusunda bu parayı kazanmak mümkün ise, bu sefer bu düşünce sahipleri kendilerini başarısız görmek zorundadırlar. Çünkü günümüzde başarının en önemli göstergelerinden biri paradır. Ve bu başarısızlık hissiyle başa çıkmanın en kolay yolu, çok para kazananları yaftalamaktır. Bu madalyonun bir yüzü. Diğer yüzünde ise, özellikle sosyal medyada gerçekten kolay yoldan para kazanan insanları görmemiz geliyor. Bu haberlerin alıcısı çoktur. Bu haberleri yayarak, retweetleyerek, paylaşarak bu insanların azalmasını isteriz. Azalmazlar. Bu durumla başa çıkmanın yolunun adaletli bir sistem kurmak olduğunu ve bunun da uzun vadeli planlamaya gerektiğini benim söylememe gerek yok sanırım. Bir ikincisi, komünistlerin bir bütün olarak proleterlerle nasıl bir ilişkisi vardır? Komünistler, öteki işçi sınıfı partilerin karşısında ayrı bir parti oluşturmazlar der Marx ve devam eder. Komünistlerin bir bütün olarak proletaryanın yani işçi sınıfının çıkarlarından ayrı ve farklı çıkarları yoktur. Komünistler öteki işçi sınıfı partilerinden yalnızca şu noktada ayrılırlar. 1. Farklı ülkelerin proleterlerinin yani işçilerinin kendi ülkelerindeki savaşlarında her türlü ulusallıktan bağımsız olarak tüm proletaryanın ortak çıkarlarını vurgularlar ve öne çıkarırlar. 2. İşçi sınıfının burjuvazi ile savaşının geçmek zorunda olduğu çeşitli gelişim aşamalarında her zaman ve her yerde bütün bir hareketin çıkarlarını temsil ederler der. Burada bir komünist parantezi açalım. Marx'ın komünist kavramındaki bakış açısı net olarak şudur. Özel mülkiyetin kaldırılması. Bunun sebebini de işçi sınıfına bağlar. İşçiler emekleri karşılığında yeteri kadar mülkiyet yaratamazlar. İşçiler patronları için sermaye yaratırlar ancak. Bu yüzden özellikle işçiler için en mantıklı yolun komünizm olduğunu savunur Marx ve onlara güvenir aynı zamanda. Burada önemli bir noktaya parmak basmak gerekiyor. Marx'ın hayalindeki komünizm ideali asla gerçekleşmedi. Rusya, Çin ve diğer komünizmi sahiplenen ülkelerin hepsinde bu yozlaşmaya ve refahın düşmesine sebep oldu. Yani işçi sınıfının lehine sonuçlanan bir komünist hareket oluşamadı. Marx'ın hayalindeki komünizm, insanlara gün içerisinde sadece istedikleri işleri yaptıkları, asla zorla çalışmadıkları ve refah içinde oldukları bir dünya sunmaktadır. Sabah kalkıp kahvaltı edip, sonra balık tutmaya gidip, ardından bir ağacın altında kitap okuyup, akşam dans etmektir o hayat. Veya kişi ne isterse. Ölmeden önce şunun da farkındadır. O bu dünyayı tasvir etmiştir, olması gereken dünyaya. Artık sıra bunu gerçekleştirmek için gereken pragmatik adımların atılmasıdır. Ama maalesef o adımları atanların vatandaşlarına neler yaptığını gördük. Üçüncü olarak Marx'ın sosyalizme nasıl baktığını incelemekte fayda var. Çünkü özellikle günümüzde komünizm olmadı ama sosyalizm çalışabilir diyen çok geniş kitleler var. Bir noktada benim de merak ettiğim bir konu aslında. Marx sosyalizmi üçe ayırıyor. Bir, gerici sosyalizm. İki, tutucu ya da burjuva sosyalizmi. Üç, eleştirel ve ütopyacı sosyalizm. Önce gerici sosyalizme bakalım. Gerici sosyalizmi de kendi içerisinde üçe ayırıyor Marx. İlki feodal sosyalizm. Bunu aristokratlarla yani soylularla burjuvanın yani kentli üreticilerin savaşından çıkan bir sosyalizm gibi düşünebilirsin. Aristokratlar burjuvanın ne kadar kötü olduğunu söyleyerek proletarya yani işçi sınıfını yanına çekmeye çalışır. Ama bu sistemde işçi bunu her yaptığında soyluların kötü yüzünü de görmektedir Marx'a göre. İkincisi küçük burjuva sosyalizmi. Modern uygarlığın geliştiği ülkelerde proletarya ve burjuvazi arasında gidip gelen yeni bir burjuva sınıfı oluşur. Küçük burjuva. Modern olmayan toplumlarda ise küçük mülk sahibi köylüler ve burjuva arasında sıkışmışlardır. Ancak bu kesim rekabet nedeniyle sürekli olarak proletarya sınıfına doğru savrulmaktadır. Üretimde birleşik yoncalar, tarımda ataerkil ilişkiler yani. Marx'a göre bu kitle sermaye ve toprağın bir avuç insanın elinde toplanmasının yıkıcı sonuçlarını göstermiştir başlarına gelenler yüzünden. Üçüncü ve son gerici sosyalizm türü ise Alman sosyalizmi ya da gerçek sosyalizm. Alman sosyalizmi Alman ulusunu örnek ulus, dar kafalı Alman küçük burjuvasını da tipik insan ilan etmiştir. Alman sosyalizmi komünizmin gaddar yıkıcılığı karşısında dikilecek ve kendini tüm sınıf savaşlarının üzerinde tuttuğunu, tüm sınıf savaşlarına yansız bir gözle yaklaştığını ilan edecek kadar da ileri gitmiştir, der Marx. Bu türün dünyayı nereye sürüklediğini 2. Dünya Savaşı'nda gördük maalesef. 2. Tutucu veya burjuva sosyalizmi. Burjuvazinin bir kısmı burjuva toplumunun varlığını sürekli kılmak için toplumsal bozuklukların giderilmesini ister Marx'a göre. İktisatçılar, iyilikseverler, hayırseverler, işçi sınıfının yaşam koşullarını düzeltmeyi iş edinenler, hayır işleri için dernek kuranlar, hayvanları koruma derneklerinin üyeleri, akla gelebilecek tüm sözüm ona reformcular bu kesme girer. Ve yine Marx'ın cümleleriyle aktarıyorum. Sosyalist burjuvalar isterler ki modern toplumsal koşulların tüm nimetlerinden yararlansınlar ama modern toplumsal koşulların kaçınılmaz sonucu olan savaşlar ve tehlikelerden uzak dursunlar. İsterler ki var olan toplum düzeni sürsün ama onu devrimcileştiren ve parçalayıp dağıtan öğeler olmasın. Marx'a göre bu kitle gerekli koşullar altında her şeyi yapabilir ve işçi sınıfında pek umursamaz. Ve Marx'a göre üçüncü sosyalizm tipi eleştirel ve ütopyacı sosyalizm. Marx'a göre eleştiriler ve ütopyacı sosyalizm ve komünizmin önemi tarihsel gelişmeyle ters orantılıdır. Modern sınıf savaşı gelişirken sınıf savaşından hayali olarak uzak durmaktadırlar. Marx'a göre devrimci bir tarafı olsa da bu sosyalizmin gerici tek yer oluşturmaktan öteye gidememişlerdir. Hala toplumsal ütopyalarını gerçekleştirmek için burjuvanın merhametine ve kesesine sığınmak zorundadırlar. Bu nedenle işçi sınıfının her türlü eylemine de karşı çıkarlar. Marx'ın komünizmle ilgili birkaç vurgusuna daha değinip bu bilgilerden cebimize ne alabiliriz diyerek bölümü bitireceğiz artık. Marx'a göre gerçek komünistler her yerde bugünkü toplumsal ve siyasal düzene karşı her devrimci hareketi desteklerler. Yani Marx'a göre komünistler tüm bu hareketlerde o sırada ne ölçüde gelişmiş olduğuna bakmaksızın mülkiyet sorununu her bir hareketin başta gelen sorunu olarak öne çıkarırlar. Son olarak ise komünistler her yerde tüm ülkelerin demokratik partilerinin birliği ve anlaşması için çalışırlar. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yoktur. Oysa kazanacakları koskoca bir dünya vardır. Aslında Das Kapital'in üzerinden de detaylıca geçmek isterdim ama o zaman bu bölüm herhalde 1,5 saat falan olurdu. Ya da 3 farklı bölüme bölmek zorunda kalacaktım. Bir de üzerine seni uyutacaktım veya dinlemeyip kapatacaktım bölümü. Bu yüzden vazgeçtim açıkçası ama çok istek olursa belki bir gün Kapital'e de değiniriz. Şimdi gelelim bölüm sonu canavarına. Normalde 5 maddede Marx'tan ne alabiliriz diye devam edecektim ama bu sefer biraz daha fazla yorum katmak istiyorum. Marx'ın söylediklerini cebimizde tutarak emeğin geleceğine bakmak istiyorum 5 maddede. 1. Universal Basic Income, yani evrensel temel gelir. Son yılların en popüler konularından biri vasıfsız işçi sınıfının ne olacağı. Artık marketlerin kasiyerlere ihtiyacı yok. Arabaların şoförlere ihtiyacı yok. Fabrikaların da işçilere ihtiyacı yok. Çoğu sistem otomatik olarak robotlar sayesinde rahatlıkla çalışabiliyor. Her geçen gün bu tarz işlerde çalışan insan sayısı azalacak. Peki bu insanlar ne yapacak? Hayatlarını nasıl devam ettirecekler? Universal Basic Income denen evrensel temel gelir tam da burada devreye giriyor. Bu, ekonomik olarak işe yaramayan veya yaramayacak olan insanlara aylık bir maaş bağlanması ve bu ücret ile hayatlarını devam ettirmeleri ciddi ciddi üzerine konuşup tartışılardan konulardan biri. Ben açıkçası bu sistemin çok da çalışmayacağını düşünüyorum. Yani çünkü diğer insanlarla aradaki bu sınıf farkı mutlaka bir isyanla sonuçlanacaktır. Marx'ın okumaları da bunu kanıtlar nitelikte. Bunun görebildiğim tek çözümü ise vasıfsız insanların o taraftan vasıflı tarafa geçmesi. 2. Yapay zeka ve vasıflı elemanlar. Endüstri devrimiyle kas gücümüzün yaptığı neredeyse her işi artık robotlar yapıyor. Az önce bahsettiğim vasıfsız insanların yanında vasıflı insanlar da yapay zeka tarafından tehdit altındalar. Bir çalışan olarak akıl yürüterek yaptığın birçok işi yakın gelecekte ne kadarını yapay zekanın yapamayacağını düşünüyorsun? Ben gerçekten çok az şeyin doğru eğitilmiş bir yapay zeka tarafından yapılamayacağını düşünüyorum. Bu nedenle şu an yaptığın işi ömrün boyunca yapıp hayatını devam ettirme ihtimali tabii ki var. Ama bu ihtimal gün geçtikçe azalıyor. Yani vasıflı eleman olmak da yeterli olmayabilir. Burada mevzu bir konuda vazgeçilmez olacak kadar iyi olmaya geliyor. Hangi konuda uzmansan veya uzmanlaşmak istiyorsan o konuda ülkenin, belki de dünyanın en iyisi olmandan bahsediyorum. Ütopik gelebilir bu, tamam. Ama bu doğrultuda düşünebilirsen kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürebilme şansını arttırırsın. En iyi olmak zorunda değilsin. En iyilerden biri olsan yeter. 3. Hintli biri de artık senin rakibin. Covid dönemiyle birlikte remote work dediğimiz uzaktan çalışma sistemlerine daha da alışmaya başladık malum. Bu senin için hem iyi hem de kötü bir haber. Hindistan'a örnek vermemin sebebi büyük nüfusu ve İngilizce bilmelerinin nedeniyle tüm dünyadaki neredeyse her işe talip olduklarını görme. Geçtiğimiz günlerde bir müşteri için bir ilan verdim örneğin LinkedIn'de. Hindistan'dan bir sürü başvuru geldi çok kısa zaman içerisinde. Çok çevikler, çok çalışıyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Artık rakibin sadece Türkiye'deki çalışanlar değil, tüm dünya çalışanları, uzmanları senin rakibin. Bunun ne kadar hızlı farkına varabilirsen o kadar iyi. Bu bölüm seni gerçeklerle yüzleştirmek istiyorum. Umarım bu söylediklerimin pozitif taraflarını alırsın. 4. Tek el olmak zorundasın. İşinde tek el olmak için uğraşmalısın. Uzman olduğun veya uzman olmak istediğin konuyla ilgili nasıl etrafını doğru insanlarla çevirebilirsin ve bu alanda nasıl yeni insanlarla tanışabilirsin? Kafanı buna yormalısın. Bunun için çok çalışman gerektiğini söylemiyorum zaten. Ama doğru insanlarla tanışmak ve çok çalışmak mutlaka sana doğru kapılar açacak. Lütfen bunu es geçme. 5. Özgürlük eşittir ekonomik özgürlük. Bu maddeyi ekleyip eklememeyi çok düşündüm. Ama hoşlanmasan da bunları anlatmak zorundayım. Dost acı söyler. Eğer herhangi bir salı günü öğleden sonra sadece istediğin için çıkıp 2 saat yürüyüş yapamıyorsan sen özgür bir birey değilsin. Özgürlüğünü kazanmak için uğraşmadığın sürece de maalesef Marx'ın ütopyası ile gerçek dünya arasında salınacak gibi sallanmaya mahkumsun. Kapitalist düzende yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Ve belki çok daha vahşileşecek. Ekonomik özgürlükle ve parayla ilgili bir bölümüm var bu arada. Dinlemediysen lütfen o bölümü dinle. Ama yine de burada söyleyebileceğim 3 önemli şey var. İlki, yatırım yapmayı ve finansal okuryazarlığı öğren. İkincisi, maaşlı çalışıyor da olabilirsin. Kendi işinde olabilir. İki durumda da yan bir veya iki işi daha yapmaya çalış. Nakit akışını tek bir yere odaklama ki gün gelir onu kaybedersen zor duruma düşme. Üçüncüsü ise sen uyurken bile sana para kazandıracak yollar bulmaya çalış. Bunu yaparken dikkat etmen gereken tek bir şey var. Şunu yap ve hemen zengin ol diyen herkes ve her şeyden uzak dur. Çünkü onların hepsi dolandırıcı. Zengin olmak sence ne demek bilmiyorum ama şimdi başlasan sıfırdan zengin olman 10 yıl sürer. Ama 10 yılda da mutlaka zengin olursun. Ve gerçekten çok da zor değil. Benim bölümde biraz değindim bunu. bunlara. Buraya kadar benimle birlikte geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok naziksin zamanını lütfedip de ayırdığın için. Her bölüm olduğu gibi bu bölümü ve bedava fikri bir yeni arkadaşına daha önerirsen çok sevinirim. Bu şekilde daha büyük bir aile olur ve daha fazla kişiye ilham olabilir. Çünkü adı üzerinde bedava fikir ve mümkün olan herkesin faydalanmasını istiyorum açıkçası. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kal.